Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, böylesine güzel bir iftar saatinde Rahmet Sofrası programında sizlerle beraberiz. Bugün huzurlarınızda Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı, İstanbul Müftümüz. Şimdi de Sabahattin Zahim Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin dekanı. Çok şapkası var maşallah.
Estağfurullah.
Bizim de kendisiyle bizim aşağı yukarı bir 50 yıldan fazladır beraberliğimiz var.
56 hocam oldu. 56 oldu.
56 oldu değil mi bu?
Hakikaten.
Sizin matematiğiniz güzel demek ki.
Yok hesap 70'ten şöyle kolay oluyor. 70'ten.
Evet Allah razı olsun.
Hesaplayınca.
O yüzden şimdi hocam bu bir iftar programında dedik ki Hasan Kamil hocamızı dinleyelim.
Estağfurullah.
Çok deneyimleriniz var efendim.
Estağfurullah.
Bir hatırayı anlatarak başlayalım şimdi beraber bizim İlahiyat Fakültesi bakkal dükkanından bir şeyler aldım Ramazan arifesi böyle. İkimizin de kucağı dolu. Yumurta var işte. Kaşar.
Peynir var, kaşar var.
Salih hocamızla karşılaştık. Allah sağlık sıhhat versin.
Amin.
Dedi ki bir de siz tasavvuf hocası olacaksınız dedi. Millete gülleti tam gülleti kelam dersiniz. Şu halinize bir bak deyince ben dedim hocam dedim. Tasavvufta gaye nefsi öldürmektir. Nefs iki şekilde öldürülür. Bir aç bırakırsınız. Sızlayarak ölür. Bir de doyurursunuz çatlayarak ölür. Biz ikinci yolu tercih ettik. Nasıl olsa gaye o değil mi? Size laf yetiştirilmez dedi. Salih Tuğuş.
Allah selamet.
Hocam şimdi bu programda şimdi gelin bu şeyi konuşalım. İyiydi. Len tenalul birra hatta tunfiku
mimma
tuhibbun. İnsanlar sizler sevdiklerinizi Allah yolunda infak etmediğiniz sürece mutlak birre, mutlak iyiliğe ulaşamazsınız.
Evet.
Şimdi dolayısıyla bu iyilik tam da Ramazan.
Evet.
Milletimizin merhamet damarlarının ayyuka çıktığı efendim rahmet kanatlarını genişlettiği böyle bir diğergamlığın Ümmet-i Muhammed'de arttığı bir mevsime giriyoruz.
Aynen öyle.
Evet. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
Efendim tabii Kur'an-ı Kerim'de hayır, şer, bir kelimeleri hakikaten bizim hayatımızı yönlendirecek ve fikir verecek şekilde çok farklı boyutlarda. Yani hayır kelimesiyle baktığınız zaman 176 defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de hayır kelimesi. 30 küsür de şer geçiyor. Yani bizi Allah Teala hayra yönlendirmek, iyiliğe, birre, takvaya yönlendirmek üzere bu iyiliği çağrıştıran kavramların hem sayısı çok hem adedi çok. Yani
evet.
Kullanılan kavramların sayısı da çok. Buradan da anlıyoruz ki bizim yeryüzünde bulunuşumuzun temel amacı iyiliği egemen kılmak, kötülüklerden uzaklaşmaktır. Ramazan da bunun tam da en kolay uygulanacağı. Çünkü burada hem zaman var hem mekan var. İkisi beraber bizi kuşatıyor. Ramazan olunca ister istemez oruç var, Kur'an var, ondan sonra iftar var ve Ramazan içerisinde infak var. Bunların hepsi adım adım, safa safa bizdeki iyilik duygularını motive ediyor. Yani başkasına ulaşma, ona iyilik yapma, onun derdini dinleme, ona yardımcı olma, onun farkında olma hatta en önemlisi. Yani bugün belki en büyük problemlerimizden birisi biz bugün görmüyoruz. Yani
görmüyorsanız dünyada ne gariban var ne fakir var.
Aynen öyle. Bugün işte oruç bizim gözümüzü açıyor biraz.
Evet.
Yani oruç bizim farkındalığımızı artırıyor. O yüzden ben yani Ramazan'ın iyilikle anılmasını önemsiyorum. Yani Ramazan iyilik vakti hakikaten. Yani insanlarda iyilik duygularının nümayan olmasını, görünmesini, gelişmesini, çoğalmasını sağlıyor. Çünkü sabah sahur vaktinde sahura kalktığınız andan itibaren hep hayır hedefleyerek kalkıyorsunuz. Ve güne ondan başlıyorsunuz. Ve kendinizi her türlü şerden, nefsin şerrinden korumak üzere, oruç tutmak üzere, imsak ile adım atıyorsunuz. Yani insanın çünkü imsaki ihtiyacı var. Yani dilini tutmaya, ağzını kapamaya, elini imsak etmeye kötülüklerden. İşte bu imsak eğitiminin de temelinde iyilik motivasyonu var. Yani siz iyiliği hedefliyorsanız, hayrı hedefliyorsanız, birri hedefliyorsanız size bu Ramazan iklimi bunun ortamını sunuyor. Yani siz oruç olduğunuz süre içerisinde zaten haliniz, bedeniniz zaafa uğruyor. Öfkeleriniz ona göre daha mülayim oluyor. Ve insanlarla ilişkilerinize daha hoş bir tavra bürünmüş oluyorsunuz. Bir de birlikte akşam sofrasında farklı insanlarla bir araya geliyorsanız, onlara kendiniz sofra açmışsanız, dolayısıyla gönlünüzü açmış oluyorsunuz. Veya onların açtığı sofraya siz katılmışsanız, Orada yine bir gönül birlikteliği yaşamış oluyorsunuz. Yani bugün insanların çok fazla ihtiyaç duyduğu konulardan birisi bu. Yani insanlarımız özellikle bu pandemi sürecinden sonra daha da yalnızlaştı, daha içine kapandı. Yani eskiden evlerde mesela iftar verilirdi. Bu iftar verilme işi görebildiğim kadarıyla, bizim kendi çevremizden baktığım kadarıyla azaldı şimdi. Yani ancak çok yakın akrabalar veriyor. Halbuki eskiden mahalledeki insanlar tanısın tanımasın çağırır. Bu akşam ben iftar, bizde iftar var, buyurun çorbayı bizde içelim, iftarı bizde açalım derler, çağırırlar ve bir göz teması olur. Birlikte sofraya oturulur, namaz kılınır ve dua edilir ve böylece bir kaynaşma ortamı oluşurdu. Bu çok müthiş bir şey. Yani dolayısıyla Ramazan'da bunları hatırlamak lazım. Aslında mesela vakıfların, hayır kurumlarının Ramazan münasebetiyle yaptıkları bu iftar sofraları, teravih buluşmaları ve benzeri diğer şeyler bu amaca yönelik hep yani. Çünkü 24 saatimizi, çünkü Ramazan demek ibadet yoğun bir atmosfer, hayır yoğun bir atmosfer, iyilik yoğun bir atmosfer demek yani, o bakımdan baktığınız zaman.
Burada tabii bir de zaten güzel de bir kitabı var hani. O
Açlık ve Azyemek.
Açlık ve Azyemek de evet. Kıllet-i taamı anlatan kitap, ama burada Ramazan'da ifade buyurduğunuz noktada.
Evet.
Bedeni aç bıraktığınız zaman öyle veya böyle bedenin maddi tarafı zayıflıyor. Hayvani duyguların gücü azalıyor. Bu sefer bedende iktidar ruhun, imanımızın ve aklımızın eline geçiyor. Dolayısıyla bedende inancın iktidarı. Bir de burada tabii ihsan.
Evet.
İhsan hep bizde iyilik yapmak diye tercüme ediyorlar ama bana göre iyilik yapmak ihsanı pek karşılamıyor.
Evet.
Allah'ı görür gibi iş yapmak. Daraltıyor. Allah'ı görür gibi iş yapmak.
Evet.
Allah'ın gözü önünde yapılan her iş güzel olduğu için zaten ona iyilik denmiş.
Aynen.
Ya da hüsn ve kubuh, güzel denmiş. Çünkü Allah'ın gördüğüne inanarak eğri bir iş yapılamaz ki.
Evet.
Dolayısıyla bu iyiliğin de temelinde Ramazan niye bu coşuyor iyilik damarlarımız? Ya ihsanı yaşıyoruz.
Evet. Yani insanla
hayatın içinde ibadet ediyoruz.
Evet.
İmsaktan iftara kadar bırakın harama el uzatmayı.
Evet.
Bırakın haramı dilimizle söylemeyi. Biz helale bile elimizi uzatamıyoruz.
Evet.
Helale bile dilimizi döndüremiyoruz ya. Ya bir ibadet halindeyiz. Mesela size birisi kızdı mı deyin ki ben oruçluyum.
Evet. Doğru.
Dolayısıyla bu bedende işte imanın ve inancın iktidara gelmesi. Bir de şu var yalnız size sormak istediğim. Mecellenin 100 tane kaidesinden birisi.
Evet.
Celb-i menafi def-i mefasitten evladır.
Akdemdir, evet.
Şimdi burada Kur'an-ı Kerim'de 187 ayrı yerde hayır tavsiye ediliyor.
Evet.
İşte 30 küsur yerde de şer. Fakat burada benim gördüğüm kadarıyla ki özellikle mesela Nurettin Topçu Hoca'nın doktora tezi esasında o İhsan Ahlakı diye tercüme edilmiş ama esas mecellenin bu kaidesi üzerine yapılmış bir doktora tezi.
Evet.
Önce kötülüğe mani olmak lazım. Evet. Ahlak sadece iyiliği ve güzelliği yaşamak değil, aynı zamanda kötülüklere eliyle diliyle müdahale ederek durdurmak diye.
Şöyle bir şey var hocam yalnız. Yani kötülüğü doğrudan yok etmek, boğmak şeklindeki bir müdahale bazen onu daha köklü hale getirir, azdırabiliyor. Dolayısıyla siz onun etrafına iyilik örgüsü örerseniz, yani iyiliği çoğaltırsanız, çünkü özellikle Kur'an-ı Kerim'deki bu iyilikle kötülüğü mukayese eden ayetlerde bunun ölçüsü çok güzel veriliyor. Yani la testevil hasenetu ve la seyyiye. İdfa billeti
bi ahsen.
Yani kötülükle iyilik denk ve eşit değildir. Sen sana ulaşan bir kötülüğü daha iyi olan, ahsen diyor bakın sizin söylediğiniz o ihsanın daha ileri seviyesiyle ahsen seviyede onu uzaklaştırmaya bak. Yani ona daha iyi bir şekilde mukabele et. Efendimizin de şöyle bir tavsiyesi var. Siz diyor Efendimiz ahsenun nas olun. Sakın em'an nas olmayın diyor. Ne demek ahsenun nas ya Resulallah diyorlar. Ahsenun nas iyiliğe iyilik, kötülüğe de iyilikle mukabele etmek ahsenun nas olmaktır diyor. Em'an nas yani sıradan insan olmak senedir. O da iyiliğe iyilik, kötülüğe kötülükle mukabele etmek.
Onu herkes yapıyor zaten.
Onu herkes yapıyor. Yani dolayısıyla işte yani kötülükle boğuşmaktan çok iyiliği çoğaltarak insanların bugün belki toplumda iyiliği egemen kılması daha kolay. Ve hakikaten bunu dert edinen yani buna göre hayatını kurgulayan güzel insanlar çoğu zaman daha muvaffak oluyor. Mesela bizim Bandırmalı Ali abinin hikayesi malumlarınızdır. O işte şeyde Bandırma'da dükkan açtığı zaman onu kıskanan birisi bir özel eleman tutuyor. Yani diyor ki bu adam buradan gönderelim yani mobbing uygulayalım bilsin buradan. Serhoş birisini tutuyor, geliyor sabahleyin, o dükkanını yeni açmış Ali abi. Efendim işte masaları siliyor, şeyin böreğin altını yakmış, sütünün altını yakmış, hazırlık yapıyor. Ya sen ne ağırlanmaz adamsın, ne utanmaz adamsın, ne işin var senin burada falan böyle. Yukarıdan aşağı hakaretler, küfürler falan. Ali abi hiç duymuyor. Masayı siliyor, öbürünü süpürüyor falan. Daha artırıyor dozajı. Sen diyor böyle kötü bir adamsın falan filan. Ya devam ediyor. Bitti mi aziz kardeşim diyor. Bu söylediklerin hepsi bende fazlasıyla var diyor. Ben de bundan dertliyim zaten diyor. Sen iyi bana benziyorsun. Gel diyor, bana destek ol. Benim bu kötülüklerimi beraber düzeltmeye çalışalım diyor. Bitti. Yani bunu deyince adam, ya sen başka bir şey söylüyorsun diyor. Ben başka bir niyetle gelmiştim. Sen başka bir... İşte bu yani kötülüğe iyilikle mukabelenin bence çok somut bir örneği yani.
Zaten şey de var yani ayet-i kerimede. Üdü ilâ sebîli rabbike.
Bil hikmeti vel mevzatil.
İnsanları Allah yoluna bir hikmette çağır.
Evet.
İki. Vel mevzatil hasene. Tatlı tatlı nasihatle çağır. Evet. Ondan sonra vecadilhum billeti hiye ahsen. Onlarla en güzel usulüyle mücadele et. Bu en güzel usulüyle mücadele et. Onlar yaptıkları kötülüklere bile sen iyilikle.
Mukabele et.
Mukabele et.
Tabii.
Yoksa yani iyiliğe iyilik herkesin kârı. Ama kötülüğe iyilik her kişinin kârı. Bu manada tabii çok güzel bir şey. Ancak orada Nurettin Topçu hocamız rahmetlinin söylediği şey aslında şer daha kolay. İnsanı mesela irşat etmek zor.
Evet.
İrşatta tutmak da zor. Baştan çıkartmak gayet kolay. O bakımdan esas aman ha siz insanın irşat tarafını güçlendirin de ayağa kaymasın. Bu anlamda...
Hocam bu mecelle kaidesi sanki bana biraz daha devlet gücüyle yapılması gereken tedbirler gibi geliyor. Yani devlet...
Tabii anayasa zaten.
Devlet kötülüğün yayılmasını engelleyecek tedbirler alacak. Ki ondan sonra maslahat ve iyilik ve güzellikler şu almış olsun. Ama bizim söylediğimiz daha çok bireysel ferdi hayatta. Yani ferdi hayatta biz daha çok iyiliği yaygınlaştırarak insanlarla hüsnü muameleyle, iyi muamele etmek suretiyle kötülüğü daha kolay engelleyebiliriz. Yani bu bence önemli bir şey. Yani bir Efendimizin hayatında da uyguladığı bir şey bu. Efendimizin hiç böyle kavga ederek, dövüşerek, boğuşarak güzelliği egemen kıldığı vaki değil. Sürekli tebessümle, hüsnü muameleyle, güzel nasihatlerle bu şekilde gerçekleştirmek. İslam toplumunda da böyle. Dolayısıyla yani iyiliği artırmanın yolunu bulmak lazım. Yani Ramazan da işte...
Ama bunu önce kendi nefsimizde...
Kesinlikle.
Önce biz iyi olacağız.
Evet.
Bizim iyiliğimizi artıracağız. Sonra bu iyiliği çevremize ulaştıracağız.
Halka halka.
Dolayısıyla önce kendimizde başlayan bir... Evet. İyilik yarışını kazanmamız lazım demek ki.
Yani işte şeyde ayetlerde geçiyor ya, iyilik sadece sizin sağa, sola, doğuya, batıya yönelmeniz değildir. İyilik asıl takva ile yapılan iş ve eylemdir diyor Kur'an-ı Kerim. Yani iyilik duygusunun, yani Allah'a yakın olma, Allah'ın kontrolü altında bulunma duygusunu vicdanımızda, zihnimizde, kalbimizde egemen kılmakla bir anlam kazanacağız. Yani sadece iyilik yapıyorum diye değil. Yani burada gaye ve hedef Rabbimizin rızası ve onun kontrolünde biraz önce söylediğim ihsan kıvamında bir bilinçle bunu yaptığımız zaman işte o zaman onun bir anlamı oluyor. Yoksa yani uydum kalabalığa veya ben işte bu an böyle yapmalıyım diye değil. Yani bir takva kaygısı, Allah'a yakınlaşma, Allah'ın gördüğü duygusuna sahip olma şeyi yapılması gerekiyor.
Zaten sizin ifade buyurduğunuz var ya o farkındalık.
Evet, evet.
Ya farkında olmak.
Evet.
Şimdi ben diyorum ki ya Ramazan geldi.
Evet.
Hoş geldi, sefa geldi. Ama evet, işte Ramazan öncesi rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş azat, ayı. Evet. Şimdi biz bu Ramazan'ın geldiğinin farkında mıyız?
Evet.
Ramazan'ın bize ne getirdiğinin farkında mıyız? Yoksa oruç da acıkıyor.
Doğru.
Orucun da acıktığı bir böyle şuursuz ve ruhsuz bir Ramazan'ın. İbadetsiz ve inatsız bir Ramazan'ın kime ne faydası var?
İşte o yüzden diyorlar ya, ey oruç beni tut.
Evet ya.
Yani orucun bizi tutması önemli bir şey. Yani orucun bizim davranışlarımızı kontrol etmeye yardımcı olması, frenlemesi ve bize bilinç kazandırması.
Zaten imsak kazandırması. Ne hocam?
İmsak tutmak demek zaten.
Tutmak demek.
Evet. Aslında yani bizim ibadetlerimizin her birinde böyle bir imsak tarafı var. Mesela namaz. Namazda konuşmak şeyi bozuyor. Sükutu öğreniyoruz. Oruç, imsak. Yani yeme içme ve ağzımızdan gelecek şeylerin engellenmesi. Biz böylece ağzımıza hakim olmayı öğreniyoruz. Bir de ihram var hacda mesela. İhram ise normal hayatta meşru olan, caiz olan, hatta bazen faziletli sayılan şeyleri kendimize haram kılmak demek. Güzel koku sürmekten bilmem işte yeşile müdahaleye varıncaya kadar pek çok ihram yasağını biz kendi kendimize
buna yapmayacağız. Zaten şeyde de hani değil mi? Tahrime tekbiri.
Tabii.
Namazlardaki iftitah tekbiri bir manada tahrime tekbiri.
Kestirmen ne demek? İlişki diyorsun.
Allahu Ekber dediğim andan itibaren yapılması pek çok helal olan işlerden elime temi çektim. Şimdi Allah'ın huzuruna döndüm.
Rabbimle baş başayım.
Yine oradaki bir farkındalığın insanı belli bir niyette amele ya da ibadete dönüşüyor.
Farkındalığı da sağlayan takva hocam. Orada şu ayet-i kerime benim çok dikkatimi çeker. İn tettekullâhe yece'allekum furkânen. Yani Allah Teala buyuruyor ki siz Allah'a karşı takva üzere olursanız Allah size bir furkan yani farkındalık verir. İdrak kabiliyeti verir. Hayrı şerden, iyi kötüden, efendim imanı küfürden ayırma özelliği verir ve siz o gözle bakarsınız, basiretle bakarsınız manasında hakikaten çok önemli bir şey. Ve bu algı değişiyor. İnsan takvaya erdikçe olaylara bakışındaki algısı değişiyor. İnsanlara bakışındaki algısı değişiyor. Ve dolayısıyla o her zaman göremediği pek çok şeyi takva duygusuna erdiği zaman daha kolay görme şansı elde ediyor.
Zaten şey de pedagojiyi tarif ederken diyorlar ki insanın hiçbir kimsenin süflörlerine ihtiyaç duymadan doğruyu ve yanlışı objektif kriterlere göre ayırma yeteneğini kazanmaz.
Evet.
Pedagoji.
Doğru.
Gerçekten bu çok önemli bir iş. Yani insanın ama menfaatine göre değil.
Evet. Aklı selim ile yani.
Evet. Objektif, tarafsız bir gözle yanlışı ve doğruyu birbirinden ayırt edebilecek bir kıvamı yakalamak. Dolayısıyla bu müthiş bir şeyi getiriyor tabii. Farkındalığı getiriyor. Hatta ben yakazayı çok önemserim. Yakaza. Tevbenin ilk adımı yakazayla olur. Ne demek yakaza? Ya kendine gelmek.
Titreyip ayılması. İrkilmek.
Ayılması, irkilmesi. Ha, ne demek bu? Ya zararın neresinden dönülürse kar artık.
Evet.
Bu gidiş değil. O zaman bu gidişi değiştirmemiz lazım. Deme noktasına gelme. Burada tabii çok güzel bir şey söylediniz. O tutma var ya tutma.
Evet.
Tutma da çok önemli. Yani insanın eline hakim olacak.
Evet.
Beline hakim olacak. Diline hakim olacak.
Gözüne hakim olacak.
Gözüne hakim olacak.
Vakti, sözüne hakim olacak.
Sözüne hakim olacak. Vaktine hakim olacak.
Çok
müthiş
doğru.
Müthiş bir irade eğitimi getiriyor bize Ramazan.
Evet, evet çok.
Müthiş bir kişilik. Esasında burada da benim özellikle bu zaten hem isminiz Kamil hem kendiniz Kamilsiniz.
Eyvah sabırlı.
Tasavvuftaki Kamil insanı var ya biraz bunu eşelesek.
Olur hocam.
Kamil insan ne demek? Ya bari benim kendi kanaatim. Kamil insan demek, kendi kendisini yöneten adam demek.
Evet.
Kamil ehliyet.
Kendine yeten adam
hatta. Yani kamil ehliyeti olan adam.
Evet.
İmzası da geçerli, şahitliği geçerli, sözüne güvenilir. Çünkü adam böyle işkembecen konuşmuyor.
Yani güven veren konuşmuyor. Bir adam belki tabii. Hatta.
Şimdi burada işte kamil insan dediğimiz zaman kendi kendisini yöneten. Hatta ben bir şey bile böyle anlıyorum. Veli'yi de böyle anlıyorum. Evet. Veli dediğimiz zaman kendi kendisinin velisi olan. Kendi kendisinin valisi
veli
olan adam.
Veli yöneten demek zaten.
Evet, doğru. Vali zaten o.
Evet.
Dolayısıyla bu konuda da eğer isterseniz sohbetimizin ikinci bölümüne sayın hocam oradan devam edelim.
Olur hocam.
Çünkü sizin bu konuda güzel değerlendirme ve tespitleriniz var.
Eyvallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri Kamil hocamızla, Hasan Kamil Yılmaz hocamızla sohbetimizi burada birinci bölümü sözünü balla keserek noktaladık. Ama lütfen gönlünüz, kulağınız ve aklınız bizde kalsın. Sohbetin ikinci bölümünde aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam, kamil insan.
Evet.
Efendim bu noktada neler söyleyebiliriz? O yüzden sizin düşünceleriniz
eyvallah,
önemli.
Eyvallah, estağfurullah. Efendim tabii insan-ı kamil tasavvufun ana hedeflerinden birisi. İnsan-ı kamil yetiştirmek diye ifade ediliyor. İnsan-ı kamil nedir tabii sizin sorunuz? Oradan anlam kazanıyor. Bence insan-ı kamil yaratılış gayesinin farkında olan ve o yaratılış gayesine uygun şekilde hayatını tanzim edip düzene koyan insan demek. Yani o manada eksiklerini kemale erdirmiş. Hayatını düzene koyma, zamanını yönetme, ihtiyaçlarını yönetme ve insanlarla olan ilişkilerinde bir kemal yakalamış olan insan demek. Ama en önemlisi kendinin yaratılış gayesinin. Yani bu esas farkındalık burada işte yani. Ben niçin varım, ne işe yararım, nereye geldim, nereye gidiyorum, başlangıcım neresi, sonum neresi? Bu soruların cevaplarını arayıp bunları bulmaya çalışan ve bunları Kur'an'ın öğrettiği, Efendimizin gösterdiği, tasavvuf büyüklerinin uyguladığı metotlar çerçevesi içerisinde algılayan insan. Ama esas mesele bence o Kur'an-ı Kerim'deki ve ma halaktul cinne vel ins illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Teala dedi. Bir de hu enşeekum minel ardı ve istamarakum fiha ayet-i kerimesi. Bu da insanın varoluş gayesini ifade ediyor. Yani o Allah sizi arz yani yeryüzü toprağından yaratan ve sizin orayı imar etmenizi isteyendir. Yani insanın varoluşunun amaçlarından birisinin yeryüzünü imar olduğu. Yani bu imardan maksat fiziki imar değil tabii ki. Yani orada yaşayan insanların gönüllerinin imarı ve hakikaten oranın da yaşanılacak hale getirilmesi de yine bizim varoluş gayelerimizden birisi. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerimede yani böyle savrulmuş varoluş gayesinin farkında olmayan insanlara da cevabı var. Yani ehsebul insanu en yutrak suda. Yani evet. İnsanoğlu başıboş mu salıverecek öyle mi zannediyor?
Lüzumsuz bir yerim yaratıldığını zannediyor.
Tamam. Aynen. Dolayısıyla bu insanın yaratılış gayesiyle ilgili şeyleri önemli. Bir de tabii nereden geldiği, nasıl bir kıvamla, nasıl yaratıldığı meselesine de kafa yorması isteniyor. Orada da Allah Teala Hazretlerinin لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ ayet-i kerimesiyle وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي Adem, biz insanoğlunu mükerrem kıldık, şerefli kıldık, onurlu kıldık ayet-i kerimeleri. İşte bu mükerremliği ve ahsen-i takvimi arama gayreti içerisinde mesafe alan, yol yürüyen ve orada ana gayeye ulaşmaya çalışan ibadeti, Allah ile ilişkileri, insanlarla münasebeti, eşyaya olan bakışı. Yani burada üç şey çok önemli. Birincisi Allah ile ilişkileri insan-ı kamilin. Yani insan-ı kamil Allah ile ilişkilerinde ne konumdadır? Yani Cenab-ı Hak ile olan kulluk meselesinde hangi duyguları hissedebilecek konuma gelmiştir? Kendisinin mahluk olduğunun ve bir yaratısının bulunduğunun farkında mıdır? İşte o farkında olmuş olması bir adımdır zaten. Yani beni bir yaratan var, bir yaratıcı kudret var. Ben o yaratıcı kudretin yarattığı bir varlığım. Bunu o benden kulluk bekliyor. Beni boş yere yaratmadı. Bana işte ömür verdi, bu ömür sermayesinin şu yollarda tüketilmesini bana önerdi. Yani ben burada neredeyim? Yani bunları ne kadar yerine getiriyorum şeklindeki insanın muhasebesi, idraki ve planlaması işte o kemal yolunda, insan-ı kamil olma yolunda önemli adımlardan önde gelenleridir. Yani ve gerçekten kulluğu da bir külfet gibi değil, bir nimet gibi, bir lütuf gibi ve haz alarak, zevkle, yani tasavvufta bir makam biliyorsunuz, zevk makamı, menlem yazık bilmez zık diye de ifade edilmiş. Yani o kulluk hazzına eren insandır asıl insan-ı kamil. Yani o kulluk hazzına ermemiş.
Kulluğun tadını almış adam demek ya. Işte.
O kadar, aynen öyle. Onun tadını almış adam demek. İşte o Allah ilişkilerinde o tadı almışsa zaten ibadetten varisi olamaz ki. Yani her an ibadet, yani salati daime içindedir, zikri daim halindedir. Sürekli Rabb'i ile olmak ister. Zaten ibadet de bu. El ibadetu hiyel fi'lu ma yarda bihir Rabb. Yani efendim ibadet dediğiniz şey Rabbinizin rızasına yönelik yaptığınız her türlü iş ve eylemdir. Yani onu sadece ne bileyim ayetlerle, hadislerle sınırlanmış formel ibadetlere indirgememek lazım bence. Bunların hepsi o kapsama dahil olan şeylerdir. Yani siz Allah'ın rızasını kastederek yaptığınız sosyal bir işte, fiziki bir işte, manevi bir işte hepsi ibadet kapsamı. Ha formal ibadetler ayrı. Yani o namaz, hac, zekat, oruç vesaire gibi onlar zaten belli. Ama bir de geniş kapsamlı manada bir ibadet var. O tarif ettiğimiz ibadet. Bir de esas ubudiyet var. Esas o ubudiyet el ubudiyetu hiye rıza ma yef'aluhur Rab. Yani ubudiyet Rabb'in yaptığına razı olmaktır. İşte bu da insan-ı kamilin vasfı. Yani
Gümüşhanevi Hazretleri'nin evet. Bir rıza tarifi var. O benim çok hoşuma gidiyor.
Ne diyor hocam?
Rıza Allah'tan her gelene razı olmak değil. Eğer gücün yetiyorsa Allah'ın razı olmadığına da razı olmamak diyor.
Oo güzel.
Yani
çok güzel.
Muhteşem bir şey.
Çok güzel.
Tabii burada bir de sizin bu ifade buyurduğunuz noktada İbn Haldun'un Şifa-ül Sahil'de bir tasavvuf tarifi var.
Evet.
Tasavvuf diyor insanın doğumunu geriye götürerek hilkatinin sırrını kavraması. Ölümünü de ileriye götürerek ahiretin ahvaline yaşarken muttali olması ilmedir.
Cüneyd'in tarifiyle aşağı yukarı aynı anlama geliyor
tabii,
hocam.
Tabii tabii.
Yani şey diyor Cüneyd-i Bağdadi tasavvufun da diyenlere işin sonunu başına irca etmektir diyor.
Evet.
İşin başı ne? Elestü bi rabbikum.
Tabii.
Bitti. Yani. Elestü bi rabbikum ilk yaratılışta bu soruldu. En son giderken de bunu diyebiliyorsak
zaten Kemal yine olsun. Sizin çok güzel ifadeleriniz var.
Estağfurullah.
Konu Rabbaniyim var ya, Rabbanilerden
evet.
olun.
Evet, evet.
Nuranilerden olun,
evet.
Ruhanilerden olun.
Aynen.
Ebul Hasan el-Nedvi Hazretleri bunu
evet.
çok güzel açıklıyor. Siz de bunu çok yorumluyorsunuz.
Eyvallah.
Tabii burada gerçekten insan doğumundan öncekine gidersek biz.
Evet.
Nereden gelmişiz? Sır o.
Evet.
Yani orada Hazreti Adem Aleyhisselam huzurunda Alem Mervat'ta Elestü bir Rabbiküm diye sormuş. Biz de bela diye cevap vermişiz.
Bela çekmeye gelmişiz.
Ya demek ki ya biz o zaman Allah'ın kelamını anlayan ona Allah'ın anladığı dilden cevap verebilecek bir kabiliyetimiz var.
Evet, öyle yaratılmışız.
Öldükten sonra da ahiretin ahvaline diyoruz. Münker nekir geliyor, Rabbin kim? Efendin dinin ne? Kıblen neresi? Kitabın ne? Peygamberin kim? Meleklerle konuşuyoruz.
Evet.
Meleklere de onların anlayacağı dilden cevap veriyoruz. Hatta bazen kabrimiz cehennem çukurlarından bir çukur mu? O manzarayı seyrediyoruz. Cennet evet. bahçelerinden bir bahçe mi? Yani öldükten sonra bu kabiliyetimiz var. Ölmeden önce de Allah'ın kelamını anlayabilecek kabiliyetimiz var. Diyor evet. ki şu işte İbn Haldun. Peki dünyadayken aradaki hail ne ki biz bu kabiliyetlerimizi kaybetmişiz? Aradaki hail beden. Ruh bedene girince beden ruhun pek çok kabiliyetinin önünü kesiyor. Ona perde oluyor. Peki diyor yaşarken de biz doğumdan önceki ya da ölümden sonraki seviyemizi yakalayabilir miyiz, yakalayamaz mıyız? Yakalayabiliriz. El cevap ne? El cevap rüyalardır diyor.
Güzel.
Biz diyor beden asgariye inmiş. Ruhla beden arasındaki şey bedenin ağırlığı asgariye inmiş. Dolayısıyla bu sefer bedenin ağırlığından kurtulan ruh kendi dünyasıyla bir arayışa ve bir şeye giriyor. Egzersize giriyor. O yüzden rüyada görülenler çok önemlidir.
Doğru.
Özellikle cehri tarikatlarda siz rüyanızı kesinlikle şeyhinize eksiksiz anlatacaksınız.
Sevsülük orada oluyor çünkü.
Sizin şuur altında sakladıklarınız ruhun üzerinde ne izler bırakmış onu şeyh efendi kestiriyor ve size ona göre de reçete yazıyor. Ona göre ilaç veriyor. Evradınızı, eskarınızı veriyor.
Esmayı değiştiriyor.
Şimdi diyor ki peki onu da anladık. Yani uyanıkken de aynı kabiliyeti yakalayabilir miyiz?
Oo.
Evet yakalayabiliriz. Peki bunun burada deliliniz nedir? Orada Estağfirullah. Femen kâne yercu likâ-i rabbihi. Kim Rabbiyle canlı olarak yüz yüze gelmek istiyorsa eğer felyâmel amelen salihan ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Amelini tam salih yapsın. Felyâmel tekit amelen mef'ul mutlak tekit.
Ya.
Salihan tekit bu da yetmiyor. Ve la yüşrik bi ibadeti rabbihi ahada. Hiçbir duygu ve düşünceyi ne cehennem korkusu ne cennet ümidi. Sadece rızayı bariye dönük
evet.
o ameli yapmak. Böyle yaparsa kişi diyor o zaman Allah'la yüz yüze gelir. Zaten Allah'ı görür gibi iş yaparsanız Allah'la beraber iş yapıyorsunuz demektir. Onun gözü önünde. Ondan bilmedi. Ondan uzak bir şey yok ki.
Amenna.
Nereden buraya geldik? Sizin ifade buyurduğunuz şey evet, gerçekten. Tamam. Hatta Hazreti Mevlana'nın çok hoşuma giden bir şeysi var. Diyor ki işte toprak diyor bitki olmak ister. Bitki olamaz ama diyor. Bitkinin bedenine girer, onu besler, büyütür ve bitkinin bünyesinde bitki olma arzusunu böylece tatmin eder. Bitkiler de diyor hayvan olmak ister.
Büyüst.
Ama hayvan olamaz ama diyor yine. Hayvana enerji verir, kan olur, kol olur, kuvvet olur. O da hayvanın bünyesinde bu hayvan olma arzusunu tatmin eder. Hayvanlar da insan olmak ister.
Güzel.
Ama onlar da insan olamaz ama yalnız insanın bedenine enerji verir, besin kaynağı olur, güç verir. O da insan bünyesinde insan olma duygusunu tatmin eder. Hatta belki de bu yüzden söylenmiş. Yani insanlar maymundan gelmedir diye.
Eyvallah.
Halbuki maymun çok insanı taklit ettiği için. Ama Bizim Kur'an-ı Kerim'de bırakın insanların maymundan gelmesi, maymunların insandan geldiğine dair delil var. Niye?
Küyünü krededen asiyin.
Öyle bir azgınlıkta ileri gitti ki belli bir kavim. Allah onlara siz hakir ve zelil maymunlar olunuz dedik. Tabii buna meskıtam diyorlar, yani cins değişikliği. Hayvanken insan olma, insanken hayvan olma. Ama ulemamızın çoğu, müfessirlerimizin çoğu meskı nakısa kailler. O da nedir? İnsan sureta insan ama sireta hayvan. Adam çok yılan tabiatta adamlar var, tilki tabiatta adamlar var, kurt tabiatta adamlar var. Bizim rahmetli bir Cemil babamız vardı, aynası. Aynasına baktım.
Her şeyde, kaçta değil mi?
Karakterinizi gösterirdi. O yüzden nereden buraya geldik? Ha, sizin şeyden, tasavvufla insanı kamil anlayış, muhtemel bir şey, muhteşem bir şey.
Evet. Ondan sonra hocam, yani insanlarla ilişkilerinde de insan-ı kamilin diğerlerinden daha farklı olması, o da işte Efendimizin meşrebinde olması. Yani orada da yani şeyde haşyet öne çıkıyor. Allah ile ilişkilerde haşyet duygusu çok öne çıkıyor. Yani Cenab-ı Hak'tan gerçekten sevgiyle harmanlanmış bir korku içinde. Çünkü innemâ yahşallâhe
min ibâdihil ulemâ.
Yani alim ve insan-ı kamil olmuş kişiler ancak Allah'tan gerçek manada korkmayı başaranlardır ve becerebilenlerdir manasına, o önemli şey. Ve havfla haşyet arasında fark var. Havf, yani insanın bilinmeyen bir şeyden korkması, karanlıktan korkması mesela. Ama haşyet öyle değil. Bilinçli, sevgisinden mahrum olma korkusu. Yani kulun yaptığı eksik veya kusur sebebiyle Rabbinin sevgisinden mahrum olma korkusunun tam karşılığı haşyet. Bu duyguyla dolu olması lazım insan-ı kamilin. İnsanlarla ilişkilerinde merhamet merkezli bir ilişki çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü merhamet ilişkisi insani ilişkilerde öne çıktığı zaman insan daha diğergam oluyor. Daha ötekinin farkında oluyor. Ve hakikaten kuşatıcı oluyor. Efendimiz'i de Cenab-ı Hak hem rahmet peygamberi olarak hem de insani ilişkilerde فَبِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Yani sen Allah'ın sana verdiği rahmet sayesinde insanlara karşı leyin oldun buyurarak, yani o merhamet sıfatının leyinliği, liyineti doğurduğunu. Hatırlarsanız liyinet için bizim İbrahim Batavi demişti ki اَلْمَاءُ leyin. Yani leyin dedi, sıfatın suyun sıfatıdır. Su akışkandır dedi. Onda iki aş bir o vardır. Biri yanıcıdır, biri yakıcıdır ve temizleyicidir. Hakikaten sözü su gibi söylediğiniz zaman serinletiyor, ferahlatıyor, genişlik veriyor. Yani su ile o liyinet arasında da bir benzerlik olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla o merhamet sıfatı liyinetle buluşuyor ve hakikaten toplumda böyle mütebessim, güler yüzlü, sözü etkili, duruşu etkili insan-ı kamiller çoğalıyor. İnsan-ı kamil o demek zaten. Yani ve girdiği her mecliste huzur bahşeden bir konumda. Kimseyi rahatsız etmiyor. Kimseden bir statü beklemiyor. Takdir tebzil beklemiyor. Ama girdiği her yere de bir tebessümle farkındalık oluşturuyor. İnsanlara karşı tavrı bu. Bir de eşyaya karşı tavrı var. Yani o insan-ı kamilin eşyaya karşı, yani Allah'ın insana verdiği nimetlere karşı, para, pul, makam, mevki, neyse dünyalık olarak değerlendirdiğimizde varsa, bunlara karşı da bunun adını İşte belki de züht koymak lazım. Yani onları değersiz görmek. Yani onların peşinde koşmamak. Yani dünyaya talip olmak değil, dünyanın arkasından koştuğu insan olabilecek şekilde tok gözlü olmak lazım. Yani elbette parasız, efendim maddi imkanı olmadan hayat olmuyor. Ama yani onu tapılası, peşinden koşulası gibi görmekle ondan sadece istifade edecek kadar yararlanmak ayrı ayrı şeyler. İnsan-ı kamil işte parayı o manada, dünyevi emtiayı o manada yararlanılabilecek bir imkan gibi görür. Ama onu asla ondan daha fazla gözünde büyütmez, peşinden koşmaz. Sahip olduğu zaman da onu kullanmasını bilir. Başkasına ikram etmesini bilir. Başkasıyla paylaşmasını bilir. Ve cömertlikte problemi olmaz. En önemli şey de o zaten. Yani insanın madde ile imtihanında israfa düşen halde olması da kötü, cimri olması da kötü. Yani işte insan-ı kamil ne cimridir? Yani sahip olduğu malı bu benim malımdır diye başkasıyla paylaşmadan onun bekçiliğini yapar. Ne de müsriftir. Yani böyle hoyratça savurup harcar ve nankörlük yapar.
Hocam şimdi Allah razı olsun, burada bir şey daha var.
Evet.
Benim bir kamil insandan anladığım bir şey de şöyle bir şey var. Her insan doğuştan kamil ehliyetlidir.
Tabii. Yani
fakat bu İslam fıkhında da böyle bu.
İstidat olarak öyledir.
Ama yanlışlıkta, efendim madde bağımlılığında, yalanı alışkanlık haline getirmede, namazı terk etmede bir sürü kriterler var.
Evet.
Bunlar yaptıkça o sizin o kamil ehliyetinizden hepsinde hani ehliyette puan siliniyor ya.
Aynen öyle.
Onun gibi siliniyor, siliniyor, siliniyor.
Sıfırlanıyor sonunda.
Dolayısıyla kamil ehliyette adam demek, sizin ifade buyurduğunuz noktada gözünü kendi kullanan adam demek. Evet. Göz bizi kullanmayacak.
Evet.
Elini kendisi kullanan adam demek. Aynen. El bizi kullanmayacak. Kleptomani hastaları var yani.
Ya,
Allah adam korusun. Eline hakim olamıyor mesela. Kulağına hakim olacak. Yani bedenine hakim olacak. Zamanına hakim olacak. Her şeyi inancı istikametinde. Parayı kendisi kullanacak. Para kendisini kullanmayacak. Zamanı kendisi kullanacak. Zaman onu kullanmayacak. Öyle bir müthiş bir iradesi kendi elinde. Ama attığı her adımın farkında. Atfettiği her nazarın farkında. Efendim her işi bilerek yapan. Allah'ın gözü önünde olduğu şuurunu kaybetmeden yapan. Dolayısıyla tam ehliyeti kendi elinde olan adam diye de ben anlıyorum şeyi.
Dolayısıyla yani iradesine hakim.
Evet.
Ne yapacağını biliyor.
Evet.
Bilinçli insan.
Evet.
Yani duyguların esiri değil, hislerin adamı değil, aklının ve ruhunun egemen evet. olduğu bir insan.
Evet.
Yani beden mülkünde akıl ve ruh hakim.
Evet.
İnsan-ı kamil.
Evet, bu da yani kamil insan şeysine giriyor.
Statüsüne giriyor yani.
Tabii.
Evet.
Hani kem alat ile kemalat olmaz.
Evet.
Yani evet kullukta her şey bir Allah'a yakınlık için bir vasıta ama yalnız o vasıtaların iyisini seçmek lazım. Evet. Yani değil mi? Kem alat ile kemalat elde edilmez.
Hocam bu Cenab-ı Hakk'ın kullarını Allah'ın rahmetine davet ettiği Âl-i İmrân suresindeki ayet-i kerimede genişliği dünya ve yeryüzü kadar olan cennetten bahsediyor ve onun muttakiler için hazırlandığını söylüyor. Ondan sonra da muttakilerin vasıflarını sayıyor. Orada sanki insan-ı kamilin vasıflarını sayıyor evet. gibi geliyor bana. Yani ellezîne yunfikûne fissarrâi ve darrâi vel kâzîmînel gâiz. Yani o muttaki, insan-ı kamil olan insanlar onlardır ki onlar dar zamanlarında da geniş zamanlarında da mutlaka infak ederler. Yani verecek bir şeyleri bulunur. Yani illa para olması gerekmiyor. İlimlerinden, irfanlarından, sabırlarından, bedeni özelliklerinden mutlaka insanlara bir şey vermek ve destek olmak isterler. Vel kazimînel gâiz. Yani öfkelerini kontrol ederler. Yani damarına basıldığı zaman hemen pırlayıp kalp kırmazlar. İnsanları rencide etmezler. Ondan sonra vel afîne anînnâs. Yani insanlardan bir taşkınlık, şaşkınlık, bir yanlış bir şey olursa onları hoş görür, affederler. Sonra Allah yuhibbul muhsinîn. Allah ihsan ehlini sever.
Onu da hep böyle işte iyilik yapanları sever diye geçiştiriyorlar. Halbuki muhsin dediğimiz zaman
evet.
Allah'ı görür gibi ister İslami hayatını ister günlük hayatını yaşayan adam. Öyle dediğin zaman ve
daha şeyde, kapsamlı bir anlam
hem de tam yerine oturuyor şey.
Evet taşlar.
Taşlar yerine oturuyor.
Evet.
O yüzden muhterem hocam Allah razı olsun. Çok cümlemize. Güzel bir sohbet oldu.
Eksik olmayın hocam sayenizde.
Efendim elinize dilinize sağlık. Vaktinizi tamam. ayırdınız.
Teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla bu bal tadında sohbeti burada noktalamak zorunda kaldık. Yine başka bir iftar saatinde rahmet sofrasında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.